Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 106.
Sana göre boşanma çocuklar yüzünden gerekli. Ruskin'in seninle çocuklar için dediğini unutmuş ya da farkında olmamıştı. Benim için gerekli olduğunu düşünmüyor musun? Çocuk sorunu uzun zamandır sinirlendiriyordu onu. Vronsky'nin çocuk sahibi olma isteği, ona göre güzelliğine hiç önem vermediğinin bir kanıtıydı. Vronsky bir yeri ağrıyormuş gibi yüzünü buruşturarak, "Sana senin için, özellikle senin için dedim. Çünkü senin sinirliliğinin büyük ölçüde durumunun belirsizliğinden ileri geldiğinden eminim." Anne onun dediklerini dinlemiyordu. Kışkırtıcı biçimde gözlerine bakan bu soğuk, acımasız yargıca dehşetle bakarak, "Evet, şu anda yapmacıklı davranmayı bıraktı," diye düşündü. Hayır, neden bu değil. Hem senin dediğin gibi sinirliğimin nedeninin niçin senin lütfuna bağlı olduğunu anlamıyorum. Durum neden belirsiz oluyormuş? Tersine. Vronsky annenin sözünü keserek, anlamak istememene çok üzülüyorum dedi. İnatla kendi düşüncesini açıklamayı sürdürdü. Buradaki belirsizlik benim özgür olduğuma inanmandır. Bu konuda için tümüyle rahat olabilir dedi Anna. Başını çevirip kahvesini içmeye koyuldu. Serçe parmağını ayırarak fincanını kaldırdı ve dudaklarına yaklaştırdı. Birkaç yudum içtikten sonra Vronsky'ye baktı. Vronsky'nin yüzündeki anlamdan elinin, hareketinin, dudaklarının çıkardığı sesin onun tüylerini diken diken ettiğini anladı. Titreyen eliyle fincanı masaya koyarken, "Benim için annenin de düşündüğü şu seni evlendirme isteği pek önemli değil," dedi. "Ama bundan söz etmiyoruz biz. Özür dilerim. Hem ayrıca şunu da söylemeliyim ki bana göre yaşlı ya da genç, annen ya da yabancı biri, kim olursa olsun, yüreksiz bir kadının hiçbir değeri yoktur. Böylelerinden nefret ederim." "Anna, rica ederim, annemden saygısızca söz etme. Oğlunun mutluluğunun neye bağlı olduğunu hissetmeyen bir kadın yüreksizdir." "Yineliyorum, annemden saygısızca söz etmemelisin. Ona çok değer verir ve sayarım," dedi. Sesini yükseltmişti ve Anna'ya sert sert bakıyordu. Anna yanıt vermedi. Bakışlarını Vronsky'nin yüzüne ve ellerine dikmişti. Dün akşamki barışmalarının, Vronsky'nin tutkulu okşamalarının bütün ayrıntılarını anımsadı. "Başka kadınları da böyle okşuyordur kuşkusuz," diye geçirdi içinden. Anna ona kinle bakarak, "Annemi sevmiyorsun sen," dedi. "Bütün bunlar laf, laf, laf." "Öyleyse o zaman bir karar vermek gerekir. Ben kararımı verdim," dedi. Odadan çıkmak için ayağa kalktı. Tam o anda Yashvin içeri girdi. Anna durup onu selamladı. Ruhunda fırtınalar esiyor, yaşamının onu korkunç sonuçlara götürecek bir dönemece geldiğini seziyordu. Bununla birlikte er ya da geç her şeyi öğrenecek bir yabancının önünde yapmacıklı davranması gerekiyordu. İçini kasıp kavuran fırtınaları bastırmaya çalışarak oturdu ve yeni gelenle konuşmaya başladı. İşleriniz nasıl, paranızı aldınız mı?" diye sordu. "Kötü sayılmaz. Galiba tümünü anlayamayacağım ama çarşamba günü gitmek zorundayım." Yashvin Vronsky'ye göz kırptıktan sonra konuşmasını sürdürdü. "Peki siz ne zaman gidiyorsunuz?" diye sordu. Bir kavganın üzerine geldiğini anlamıştı kuşkusuz. "Galiba yarından sonra," diye yanıt verdi Vronsky. "Zaten epeydir yol hazırlığı yapıyordunuz." Anna barışma konusunda en küçük bir umut bile olmadığını belirten bakışlarını Vronsky'ye dikerek, "Bu kez kararımız kesin," dedi. Yashvin'e dönerek, "Şu zavallı Pestova hiç acımadınız mı?" "Bunu hiç düşünmedim, Anna Arkadyevna. Bütün servetim burada." Ceketinin cebini gösterdi. "Şu anda zenginim. Ama bu akşam kulübe gideceğim ve belki de oradan dilenci olarak çıkacağım. Oynamak için karşıma oturan kişinin bir tek düşüncesi olacaktır. Beni son metiliğime kadar soymak. Ben de aynı şeyi isteyeceğim. İşte böyle çarpışacağız. Zevk diye buna denir." "Evli olsaydınız karınız için hoş olurdu bu," dedi Anna. "Belki de bu yüzden hiç evlenmedim ve evlenmeye de niyetim yok." Vronsky gülümsemekte olan Anna'ya bakıp konuşmaya katıldı. "Ya Helsingfors." Anna'nın bakışları Vronsky'ninkilerle karşılaştı ve yüzünün anlamı değişiverdi. "Ona unutulmadı bu, değişen bir şey yok," der gibiydi. Yashvin'e, "Aşık oldunuz mu?" diye sordu. "Ah yüce tanrım, hem de kaç kez. Anlarsınız ya, kartların önüne oturunca her randevu saatinde kalkacaksınız. Ben de aşkı düşünebilirim ama oyuna geç kalacak kadar değil. İşleri böyle yürütüyorum işte." "Size bunu sormuyorum, şu andan söz ediyorum," dedi Anna. Helsingfors demek istiyordu ama Vronsky'nin kullandığı sözcüğü yinelemekten kaçındı. Bir aygır satın almak isteyen Voitov geldi. Anna kalkıp odadan çıktı. Vronsky evden çıkmadan önce Anna'nın yanına geldi. Anna masanın üzerinde bir şey ararmış gibi yaptı ama bu davranışından utanarak soğuk soğuk yüzüne baktı. Fransızca olarak "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Gambetta'nın soy kağıdını almaya geldim. Onu sattım dedi. Vronski sözcüklerden çok sesinin tonuyla açıkça seninle konuşacak zamanım yok. Hem bu sonuç vermezler gibiydi. Ona karşı hiç suçum yok. Eğer beni kendisi cezalandırmak istiyorsa kendine etmiş olur diye düşündü. Çıkmak üzereyken Anna'nın kendisine bir şey söylediğini sandı. Birden Vronski'nin yüreği bir acıma duygusuyla titredi. Neyin var Anna diye sordu. Anna garip ve soğuk bir tavırla hiçbir şeyim yok diye yanıt verdi. Vronski iyi öyleyse diye düşündü. Yine soğuk tavrını takınarak çıktı. Çıkarken aynadan Anna'nın solgun yüzünü, titreyen dudaklarını gördü. Durup ona bir şey söylemek, teselli etmek istedi ama ne diyeceğini düşünmeye bile fırsat bulamadan bacakları onu odanın dışına sürükledi. Bütün günü evden dışarıda geçirdi. Akşam geç vakit döndüğünde oda hizmetçisi Anna'nın başının ağrıdığını ve ondan odasına girmemesini istediğini söyledi. Şimdiye dek hiç bütün bir günü kavgalı geçirmemişlerdi. Bu ilk kez oluyordu. Bu bir kavga değil, kesin bir soğumanın açıkça itiraf edilmesiydi. Bir kadına onun odasına soy kağıdını aramaya geldiği zamanki gibi bakılır mıydı? Ona bakarak yüreğinin umutsuzlukla parça parça olduğunu gördükten sonra ilgisiz, sakin bir yüzle hiçbir şey demeden çekip gidilir miydi? Bu yalnızca ondan soğuma değil, başka bir kadın sevdiği için ondan nefret etmesi demekti. Böyle olduğu apaçıktı. Vronski'nin söylemiş olduğu acımasız sözleri, Anna onun kesinlikle söylemek isteyebileceği sözleri de ekliyor ve bütün bunlar da onu çileden çıkarıyordu. Vronski sizi alıkoymuyorum diyebilirdi. Canınız isterse gidebilirsiniz. Kuşkusuz er ya da geç kocanıza dönebileceğiniz düşüncesiyle boşanmak istemediniz. Öyleyse oraya dönün. Para gerektiyse size veririm. Kaç ruble gerek? En kaba bir adamın aklından geçebilecek her türlü sözü Vronski'nin düşünebileceğini aklından geçiriyor ve sanki bunları söylemiş gibi Vronski'ye kızıyordu. Bu dürüst ve içten adam daha dün bana aşkı konusunda güvence vermiyor muydu? Bundan önce de pek çok kez umutsuzluğa kapılmadım mı? İki saatini alan Wilson'lara gitmesinin dışında bütün gün her şeyin bitip bitmediğini, hiçbir barışma umudu olup olmadığını, hemen gitmesi mi yoksa onu bir kez daha görmesi mi gerektiğini düşündü durdu. Bütün gün onu bekledi. Akşam başının ağrıdığını söylemesi için hizmetçiye buyruk verdikten sonra odasına çekilince içinden "Eğer oda hizmetçisinin söylediklerinden sonra odama gelirse beni hala seviyor demektir. Gelmezse her şey bitmiş demektir. O zaman ne yapacağımı düşünürüm" diyordu. Akşam arabanın durduğunu, çanın çaldığını, ayak sesini, oda hizmetçisiyle konuştuğunu duydu. Vronski söylenenlere inandı. Daha fazla bir şey sormadı. Sonra odasına girdi. Böylece her şey bitti. Böylece Vronski'nin aşkını yaşatmanın tek yolu olarak düşündüğü ölüm fikri Anna'nın kafasında belirgin bir biçimde yerleşti. Aynı zamanda ölüm, onu cezalandırmak ve genç kadının ruhuna yerleşmiş olan kötü düşüncelerin elinde olmadan Vronski'ye karşı sürdürdüğü kavgada zafer kazanması demekti. Şimdi artık Vozdvizhenskoye'ye gidip gitmemek, boşanıp boşanmamak hiç önemli değildi. Her şey yararsızdı. Bir tek şey, Vronski'yi cezalandırmak önemliydi. Anna küçük şişenin içindeki afyonun tümünü içmenin ölmek için yeterli olduğunu düşünerek her zamanki dozu bardağa boşalttı. Bu iş ona öylesine kolay göründü ki yeniden iş işten geçtikten sonra Vronski'nin ne kadar acı çekeceğini, vicdan azabı duyacağını, onun anısını yücelteceğini düşünmeye başladı. Gözleri açık yatmış, bitmekte olan tek bir mumun ışığında tavanın kabartma süslerine, tavanı kaplayan paravanın gölgesine bakıyor ve artık yok olduğunda, Vronski için yalnızca bir anı olarak kaldığında sevgilisinin neler hissedeceğini canlı olarak gözlerinin önüne getiriyordu. Vronski ona böyle acı sözleri nasıl da söyleyebildim diyecekti. Bir tek söz bile söylemeden nasıl da odadan çıkabildim. Şimdi o yok artık, bizi sonsuza dek terk etti. O orada artık. Birden paravanın gölgesi kıpırdadı. Bütün pervazları, bütün kavanı kapladı. Başka yerlerden başka gölgeler önceki gölgelere karıştı. Gölgeler bir an yok oldu ama ardından hızlı hızlı bir araya üşüştü. Sonra her şey karardı. Ölüm diye düşündü Anna. Bu düşünceye öylesine sarıldı ki bir an nerede olduğunu anlayamadı. Uzun süre titreyen elleriyle kibriti bulamadı. Sönen mumun yerine başkasını yakamadı. Yaşama dönüşünden kaynaklanan sevinç gözyaşlarının yanaklarından süzüldüğünü hissederek "Hayır, hayır, her şey ölümden daha iyidir. Onu seviyorum, o da beni seviyor, bu ilk kez olmuyor, geçecektir" diyordu içinden. Korkusundan kaçmak için büyük bir telaşla Vronski'nin çalışma odasına gitti. Vronski derin derin uyuyordu. yanına yaklaştı. Uzun uzun uyuyanın yüzünü seyretti. Böyle uyurken onu öyle çok seviyordu ki sevgi gözyaşlarını yüzüne dikeceğini, o daha aşkından söz etmeden önce Vronski'nin ona karşı haksızlık ettiğini kanıtlamaya çalışacağını biliyordu. Onu uyandırmadan odasına döndü. Bir yudum afyon daha içtikten sonra sabaha karşı sıkıntılı, kesik kesik, bilincini tam olarak yitirmeden bir uykuya daldı. Sabahleyin düşlerine sık sık, hatta Vronski ile ilişkisinden önce bile giren o korkunç karabasan yine onu sardı ve uyandırdı. Karmakarışık sakallı, ufak tefek, yaşlı bir adam, Fransızca anlaşılmaz bir şeyler mırıldanarak demir parçalarını karıştırıyordu. Bu karabasanı her görüşünde olduğu gibi Anna, bu ufak tefek körünün kendisiyle hiç ilgilenmediğini ama kendi üzerinde korkunç işini yapmayı sürdürdüğünü hissediyordu. Soğuk ter içinde uyandı. Kalktığı zaman bir gün önceki olaylar gözlerinin önünden bir sis gibi geçti. Kavga ettik diye düşündü. Daha önce de pek çok kez oldu bu. Başımın ağrıdığını söyledim. O da odama gelmedi. Yarın gidiyoruz. Onu görmem ve yolculuk için hazırlanmam gerek. Vronski'nin çalışma odasında olduğunu öğrenince yanına gitti. Salondan bakınca arabanın önünde duran mor şapkalı bir genç kız gördü. Genç kız zili çalan uşağa buyruklar veriyordu. Ardından holde konuşmalar oldu. Birisi merdiveni çıktı. Salonun yanında Vronski'nin ayak seslerini duydu. Vronski hızla aşağı indi. Anna yeniden pencereye yaklaştı. İşte diye düşündü. Şapkasız, merdiven başına çıkmış, arabaya yaklaşıyor. Mor şapkalı genç kız ona bir mektup veriyor. Vronski gülümseyerek ona bir şey söylüyor. Araba uzaklaştı. Vronski merdivenleri çıktı. Anna'nın içini kaplayan sis tabakası birden dağılıverdi. Bir gün önceki duyguları hasta yüreğini yine kemirmeye başladı. Şu anda dün bütün günü onunla birlikte onun evinde geçirerek kendini nasıl böylesine alçaltabildiğini anlamıyordu. Kararını bildirmek için Vronski'nin yanına gitti. Vronski Anna'nın yüzüne yerleşmiş olan o üzgün ve karanlık anlama bakıp nedenini anlamaya çalışmadan... Bayan Sorokina ile kızıydı gelenler. Annemin yolladığı parayı ve kağıtları vermek için gelmişler. Dün annemi görememiştim. Başın nasıl oldu, daha iyi mi? Dedi sakin sakin. Anna odanın ortasına durmuş, ona sessizce ve dik dik bakıyordu. Vronski ona bir göz attı, kaşlarını çattı ve mektubu okumayı sürdürdü. Anna yavaşça dönüp kapıya doğru yürüdü. Vronski hala onu geri çevirebilirdi. Ama Anna çıkmak üzereydi ve o hala susuyordu. Yalnızca çevrilen kağıdın hışırtısı duyuluyordu. Anna kapının eşiğini geçerken, aklıma gelmişken, yarın gidiyoruz değil mi? Dedi. Vronski, kesin mi? Anna Vronski'ye dönerek, siz gidiyorsunuz, ben değil, diye yineledi. Dayanılmaz oldu artık bu iş. Pişman olacaksınız, dedi ve çıktı. Vronski bir an bu sözleri söylediği sırada Anna'nın yüzünde beliren umutsuzluktan dehşete kapılarak onu durdurmak için atıldı. Ama dişlerini sıkıp kaşlarını çatarak kendini tuttu, yerine oturdu. Bu aptalca gözdağı onu sinirlendiriyordu. Her şeyi denedim, geriye bir tek yol kaldı. Kayıtsız davranmak diye düşündü. Kente sonra da vekaletnameyi imzalatmak için annesine gitmek için hazırlandı. Anna Vronski'nin çalışma odasından ve yemek salonundan gelen ayak seslerini duydu. Vronski salonun yanında durdu ama Anna'nın yanına gelmedi. Kısra Voitova yollamaları için buyruk verdi yalnızca. Daha sonra arabanın yaklaştığını ve kapının açıldığını duydu. Vronski çıktı. Sonra birden hole girdi. Biri yukarıda koşuyordu. Efendisinin unuttuğu eldivenlerini alıp getiren uşaktı bu. Anna pencereye yaklaştı. Vronski'nin hiç bakmadan eldivenlerini aldığını ve bir şey göstermek için uşağın sırtına dokunduğunu gördü. Ardından pencereye bakmadan arabaya oturdu. Bacak bacak üstüne attı. Eldivenlerini giyerken sokağın köşesinde gözden yitip gitti. Gitti demek, her şey bitti diye geçirdi içinden Anna. Pencerenin yanında duruyordu. Karanlıkta gördüğü şekillerle korkunç düşü bir anda aklında kırışıverdi. Yüreğini buz gibi bir korku doldurdu. Hayır, bu olamaz diye bağırdı. Oraya geçip hızla zili çaldı. Şu anda yalnız kalmaktan öylesine korkuyordu ki hizmetçinin gelmesini beklemeden onu karşılamaya çıktı. Hanımefendi, eğer çıkmak isterseniz beyefendi arabanın az sonra burada olacağını söylememi buyurdu. Peki, bir dakika bekleyin, hemen bir not yazmam gerek. Mihailov'u bu pusulayla ahırlara yollayın. Olabildiğince çabuk. Anna oturup şunları yazdı. Ben suçluyum, eve dön. Birbirimizle konuşmamız gerek. Tanrı aşkına gel, korkuyorum. Pusulayı mühürleyip hizmetçiye verdi. Hizmetçi gidince yalnız kaldığı için yeniden korktu. Bu yüzden de çocuk odasına gitti. Orada Sergey yerine kara kıvırcık saçlı, kırmızı, tombul yanaklı küçük kızını görünce ilk düşüncesi şu oldu. Bu değil, bu o değil. Onun mavi gözleri, sevimli, çekingen gülümsemesi nerede? Düşünceleri karmakarışık olduğundan çocuk odasında Sergey'i bulacağını ummuştu. Bir masanın yanında oturan küçük kızı bir mantar tıpasıyla masaya inatla vuruyordu. Frank üzümü gibi küçük kara gözleriyle annesine boş boş bakıyordu. İngiliz kızının sorusuna çok iyi olduğunu, yarın köye gideceğini söyleyerek yanıt verdikten sonra Anna küçük kızın yanında oturdu ve mantar tıpayı çocuğun önünde döndürmeye başladı. Ama çocuğun kahkahası, kaşlarının hareketi onu öyle canlı bir şekilde Vronsky'yi anımsatmıştı ki hıçkırıklarını tutarak kalktı ve odadan çıktı.
Ayrım sonu.